11. peron.
Bu akşam trenle gidecek işçiler. Akşam trenle gidecekler. Vizelerini yaptırsınlar. Vizelerini yaptırsınlar.
İyi seyahatler. Almanya'daki çalışma hayatında başarılı.
Kütahya'dan gelen maden işçileri. Kütahya'dan gelen maden işçileri. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.
On birinci peron.
Sayın yolcularımıza iyi seyahatler.
Bu akşam trenle gidecek işçiler. Akşam trenle gidecek işçiler.
İnsanın gamzeleri de yaşlanır mı? İnsan nereye ait hisseder kendini? Köklerinin olduğu yere mi? Yoksa başka bir yere mi? Gurbet dedikleri hep yabancı mıdır böyle? Örneğin ailelerini, yurtlarını geride bırakıp hiç bilmedikleri yabancı bir ülkede hayat mücadelesi veren ilk nesil insanlarımız kendilerini nereye ait hissediyordu? Bu soruların tümünü yıllarca ve etraflıca düşünmüş insanlar gayet iyi bilirler ki, aslında senin yurdun huzur ve güven duyduğun yerdir. Gurbet bir anlamda sorular ormanıdır. Ancak herkesin ortak fikirleri olduğu kadar kendi açıklamaları da vardır. Örneğin şimdi bana ait olma hissinin ne demek olduğunu sorsalar, minik bir bebeğin dedesinin ellerini kavrama anı olarak anlatırdım. Çünkü benim dedem de onlardan biriydi. Ben dünyaya geldiğimde ellerim küçücüktü. Fakat daha sonraları fark ettim de dedemin elleri de yaşanmışlıkların izleriyle doluydu. Bize anlattığına göre Almanya'ya gitme kararını aldığında tek göz odalı bir evde eşi ve 8 çocuğuyla birlikte yaşıyormuş dedem. Zaten Almanya macerasını da bizlere daima hayatın zorlukları ve ailesine daha iyi bir yaşam sunma telaşı olarak anlatırdı. Yıllarca çalıştığını, çabaladığını ve gereğinden çok daha fazla yıprandığını ama ailesini hiçbir şeye değişmeyeceğini söylerdi daima. O güzel adamı yani dedemi en iyi fotoğraflar anlatır aslında. Bir görseniz nasıl da şık ve bakımlıdır. Bazen o fotoğraflara baktıkça lacivert takım elbisesiyle Almancı ünvanını nasıl da kapıvermiş derim kendi kendime. Bir de hiç unutmam yaz tatiline gelirken şahane bir çamaşır makinesi getirmişti babaanneme. Öyle bir etki yarattı ki o çamaşır makinesi, insanların bakıp bakıp da hayran kalışını hala unutamam. Çamaşır makinesi güzeldi, buraya kadar tamam ama kim nereden bilecekti dedemin çektiği çileleri. Yalnızlığını ya da sadece çalışan ve hayattan keyif alma gibi lüksleri olmayan bir insan olduğunu ve yine bir iş kazası yüzünden parmağının koptuğunu kim nereden bilecekti? Kendince utanır, hatta çoğu zaman saklardı parmağını dedem. Peki ya devasa bir şehirde cebine 3-5 kuruş konup pervasızca kapı önüne bırakılışına ne demeli? Böyle bir insanın ruhunda açılan yaraları birilerinin görmesi ya da hissetmesi sanıldığı kadar kolay mı? Dedem hiçbir zaman büyük hayaller peşinde koşmadığını söylerdi. Çünkü her zaman azıcık para biriktireyim, bir traktör alayım yeterli diye düşünürmüş. Almanya macerasına başladıktan 10 yıl sonra nihayet memleketine dönmeye karar vermesi de bununla ilgili olsa gerek. Üstelik 50 küsur yaşlarında bitkin bir halde ve yaşından çok ama çok daha yaşlı gösteren bir insan olarak. Ülkesine döndüğü an ilk işi canı kadar sevdiği tarlasında kendi toprağında çalışmak olmuş dedemin. Ve ne ilginçtir ki aynı tarlada çalıştığı bir günde ani bir kalp krizi sonucu hayata gözlerini yummuştu. Dedemi hatırladıkça henüz 50 yaşında olmasına rağmen yüzünde nasıl olur da bunca iz taşır diyerek uzun uzun düşünürdü. Bir insanın gamzeleri de yorulur, hatta yaşlanır mı gibi tuhaf sorular da gelirdi aklıma. Şimdilerde daha iyi anlıyorum ki evet, yorulurmuş insan, yaşlanırmış ve hatta yaşanmışlıkları acımasızca yansırmış yüzüne. Biliyorum tıpkı dedem gibi Almanya'ya işçi olarak giden ilk nesilden birçok insan da benzer yaşanmışlıkları karşıladı. Neyse ki bizlere miras olarak ahlakları, çalışkanlıkları ve emekçi kimlikleri kaldı. Ait olmak, kendini nerede huzur içinde hissediyorsan oradadır. Belki dedemizin anısında, annemizin sofrasında, belki de sokakta koşturan bir çocuğun gülüşündedir. Sevgili dinleyiciler, bugün 11. Peron'a canlı yayında okuduğumuz Funda Polat'ın cümleleriyle başladık. Funda Polat'ın cümlelerini Diaspora Türk'ten alıntılayan ve bizlere aktaran isim de sevgili Özkan Pekesen. Özkan Pekesen de tam karşımda biliyorsunuz. Sizlere artık aşinasınız ama yine hatırlatayım yeni dinleyicilerimiz için 11. Peron ekibini hemen tanıtayım. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada Gökhan Polat ve mikrofonun başında 11. Peron programının lideri, prodüktörü ben Murat Örem. Evet, bugün yaklaşık 25-30 dakika boyunca, kalan 30 dakika boyunca farklı bir açıdan bakalım istiyoruz 11. Peron programında 1961 ile başlayan göç olgusuna sevgili dinleyiciler. Türk sinemasında öne çıkan filmleri detay detay, kalem kalem, süremiz el verdiğince inceleyelim ve bu filmlerde az önce sizlerle paylaştığımız yaşanmışlıkların nasıl aktarıldığını yeniden hatırlayalım, hatırlatalım istiyoruz. Geçtiğimiz haftaki programımızı dinleyenlerimiz vardır içinizde. Bir mektup paylaşmıştık sizinle. Ta 1990'larda yazılmış bir mektubu ve daha sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun 2006 yılında hazırlayıp sunduğu bir program davetinde bu mektubun alıntılandığını, sonra da bir kitap oluşturulduğunu ve bu kitaptan yaptığımız mektup alıntısını paylaşmıştık. İşte önümüzdeki haftada bu mektubu yazan isimle birlikte olacağız. 11. Peron'da bir telefon bağlantısıyla Almanya'ya uzanacağız. Bunun da çok kısa hatırlatmasını yapmış olayım programın ilk dakikalarında. Şimdi dilerseniz bunca sözün ardından bir küçük müzik arası verelim ve Barış Manço'yu sizlere dinletelim. Barış Manço o unutulmayan çalışmasında, biz şarkının tümünü yayınlamayacağız ama siz kalanını zaten tamamlayacaksınız. Hemşerim, memleket nire diyecek ve hemen ardından 11. Peron'da az önce belirttiğim konularla yolculuğumuz başlayacak. Hepsi aynı. Sonunda ben de anladım Hanya'yı, Konya'yı. Sanki insanlık pazara çıkmış, ekmek aslanın ağzında. Bir sıcak çorba içer misin diyen yok. Dört duvarı ören çatısını kapatıp içerden kilitlemiş kapıyı. Bir döşekte sana serelim buyur diyen yok. Tek bir soru: hemşerim, memleket nire? Bu dünya benim memleket. Hayır, anlamadım.
eşitlik üstüne uzun uzun nutuklar çekip niye senin derin benden daha koyu diyen çok. Kaşının altında gözün var diye silahlanıp...
Evet sevgili Özkan, Barış Manço'nun Hemşerim Memleket Nire fonda akıyor çok derinlerden. Biz de zamandan tasarruf edelim diye sevgili Gökhan'dan rica ettik. O da biraz müziği fona aldı. Sohbetimize başlayalım istiyorum. Senin aktardığın, alıntıladığın Diaspora Türk'ten sevgili Funda'nın yazdıklarını, evet. Funda Polat'ın yazdıklarını paylaştık dinleyicilerimizle. Fakat Barış Manço daha böyle evrensel bakıyor galiba değil mi şarkının sözleri?
Zaten Barış Manço neye evrensel bakmadı ki?
Ne güzeldi.
Öyle de bir sanatçımız.
Yerelden yani, çıkıp bu kadar evrensel olabilen tam bir halk bilgesiydi.
Yani hiçbir şekilde kendisiyle ilgili söylenenlere ya da yaptığı işle ilgili yapılan eleştirilere bakmaksızın kendi kültür birikimiyle, kendi dünya görüşüyle hem bizim doğamızı yani Anadolu'yu hem de evrenseli çok rahat yakaladı. İşte biliyorsunuz Japonyalara kadar varan, hı hı, çok geniş bir yelpazede dünyanın her ülkesini gezerek bize farklı kültürleri tanıttı. En önemlisi bizim kültürümüzü onlara tanıttı diyelim. Zaten şarkıda da burada konuştuğumuz şeylerin ya da konuşacağımız şeylerin ipuçları vardı zaten.
Hı hı. Hala da devam ediyor şarkı. Şimdi eksik olma, sen yine detay detay listeler çıkarmışsın, notlar önümüze. Arada hışırtılar yayına giriyorsa, ki bunlar yayıncılığın güzel hışırtılarıdır. Doğru bilgileri aktaralım diye arada yazılı kaynaklara bakıyoruz, evet, dinleyicilerimize. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Memleketim FM'de 11. peronda olduğumuzu aramıza yeni katılan dinleyicilerimiz için de hatırlatalım. Bir canlı yayındayız. Ve bugün Almanya üzerine, Almanya ile 1961'de Almanya ile başlayan göç olgusunda Türk sinemasında öne çıkan filmlerin üzerinden gideceğiz sevgili dinleyiciler. O filmlere biraz daha detaylı bakalım istiyoruz. Önceliği de 1979 yılında çekilen ve o dönemde ciddi manada etki yaratan Almanya Acı Vatan filmine verelim istedik. Değil mi Özkan?
Evet, çünkü filmin çekildiği 1979.
Hı hı, tam 41 yıl olmuş bu arada.
Evet, 79 tarihine dikkatli bakarsak 61'den 79'a ciddi bir yaşanmışlık söz konusu.
18 yıllık, evet.
Şimdi bu 18 yıllık yaşanmışlık bir şekilde zaten sanat anlamında kendini gösterecekti kitaplarla, edebiyat dünyasında ya da sinemada. Ve sonunda 1979'da bizim jenerasyonumuz da 1979'u çok iyi hatırlar. Hı-hı. Hakikaten evet, bir ciddi bir kaos ortamı vardı. Almanya için de aslında buydu. Almanya'da bütün yaşanan her şeyin bir şekilde iyice olgunlaştığı, yani meselenin anlaşıldığı, hı-hı,
kendi artık gidenlerin kalıcı olmaya başladığının sinyallerinin verildiği, değil mi?
Verildiği.
Hani birkaç birikim yapar döneriz İkliminin aslında çok da pratiğe uymadığını, insanlarımızın orada yavaş yavaş yerleşik hayata geçmeyi kendi kendilerine de kabullendikleri dönemin sinyalleri bu. İkinci kuşağın yavaş yavaş doğduğu.
İşte zaten filmde bütün bunlar veriliyor. Bir kere filmde şunu görüyoruz. Dürdane ve Mahmut'un hikayesidir bu. Güldane, özür dilerim. Güldane, hı, ve Mahmut'un hikayesi Erzurum'un bir köyünde. Bir şekilde Almanya'da yaşamaktadır Güldane. Hı hı. Köyüne geri döner. Orada Mahmut isimli bir genç onun Almanya'dan döndüğünü öğrenince bir şekilde Almanya'ya gitmek istediğini belirtir ona. Hı hı. Dolayısıyla anlaşmalı bir evlilik yapılır. Formalite icabı diyelim. Hı hı. Mahmut da kendisi Almanya'ya gider. Fakat Güldane'nin özel hayatına tamamen maddi bakmaktadır. Hı hı. Ama mesele orada tamamen çetrefilleşir. Yani Erzurum'un o köyünde yapılan o anlaşmalı evlilik Almanya'da çok farklı sonuçlar doğurur. Hı hı. Çünkü Güldane orada tek başınadır. Mahmut diğer başka bir yerde tek başınadır. Güldane kendi yalnızlığının sıkıntılarını çekerken Mahmut çok daha büyük bir yalnızlık içine düşer. Çünkü dil bilmemektedir. Hı hı. İşte Almanya'yı tanımamaktadır. Burada konuştuğumuz daha önceki metinlerin hepsinde okunan bütün detayları birebir yaşar.
O sıkıntıları yaşamaktadır.
Birebir yaşar ve bir şekilde tekrar bu ikili yan yana gelmek zorunda kalırlar. Bu sefer gerçekten hani bir evli çift olarak yaşamaya başlarlar. Bu sefer farklı sorunlar çıkar. Hı. Filmin içerisinde aynı zamanda Almanya fon olarak net olarak bize gösterilir.
Tabii.
Mesela
Almanya'da çekilmiş bir filmdir.
Evet. Net olarak gösterilen şey ise oradaki robotlaşmanın, yani fabrikada çalışan işçilerin bir gününün nasıl geçtiği, bizatihi fabrikaların içinde yapılan çekimlerle gösterilir. Örneğin sürekli...
Ve çok iyi çekimler onlar değil mi? 1979'a.
Tabii dönemini düşünürsek gerçekten de çok başarılı. Sürekli bir uyarı vardır işçilere. Yani oraya konsantre olmanız gerekmektedir ama bir taraftan da sürekli bir uyarı vardır. Bir başka şey daha dikkati çeker. Aynı sahnelerde. İşte dönem Boniem ya da efendim Abba dönemidir. Sürekli bu müzik gruplarının da aynı zamanda şarkıları yankılanır şeyin içerisinde.
Fonda vardır onlar zaten.
Fonda vardır. Bunun temel sebebi de şudur. Orada çalışan işçilere bir şekilde motivasyon kaynağı sağlamak. Burada motivasyon kaynağı sağlamaya çalışırken bir taraftan da çok tek düze bir şey olduğu için kişi gerçekten orada çok zorlanır. Tabii ki filmin yapımında 1979'da senaryosu Zehra Tan'a ait ve Şerif Gören filmi. Hemen onu da hatırlatalım.
Şerif Gören de Türk sinemasında var.
Zaten hani onunla ilgili fazla bir şey söylemeye gerek yok derler ya, o tür bir isim. Çünkü çok büyük bir emeği var Şerif Gören'in Türk sinemasında.
Hülya Koçyiğit'in muhteşem oyunculuk sergilediği filmlerden biri.
Şimdi sayılı filmlerinden, bir de yine dönemi düşünürsek herkesin hani o yer almakta biraz zorlanacağı farklı bir şeye, kulvara geçmiş burada Hülya Koçyiğit.
Evet,
mesela
o bilindik rollerinin dışında.
O bildik Yeşilcam melodramların hani çok bilinen, artık senaryosunu bir şekilde ezbere bildiğimiz filmlerin çok dışında bu. Ayrı bir temaya, çünkü burada kendisi bir sanatçı olarak bir karakter canlandırmaya çalışıyor. Rami Saltuk var.
Evet.
Yine Mahmut rolünde. O dönemin 79 koşullarının ünlü sanatçılarından bir tanesiydi.
Türküleriyle de yer alıyor.
Türküleriyle, evet. Orada zaten bir iki tane Ruhisuf türküsü söyler. Çünkü o yalnızlaşma durumunda o türküler filme gerçekten çok iyi bir akıcılık da verir aynı zamanda. İşte Almanya özelinde bu karakterler incelenirken film içerisinde yan karakterleri de çok net görürüz. Yani bugünün AVM'lerini ta 79 görüntülerinden Almanya'dan izleriz. İşte oradaki
işte Türkiye'nin 2000'lerde tanıştığı AVM'leri ta 79'a, büyük marketleri, o barkod efektlerini değil mi, süpermarket telaşını ta 79'da iki filmde
orada görürüz. O yürüyen merdivenleri görürüz. Evet. Efendim işte alışverişin nasıl olduğunu görürüz. İşte o şeyler, kasiyerler falan ortadadır. Bambaşka bir dünyadır. Aynı zamanda film bir takım mesajlar verirken, yani orada yaşanmışlığı verirken, bizim de Almanya'yı bir şekilde çok içselleştirmemizi, tanımamızı da sağlar. Benim filmde dikkatimi çeken bir başka şey de şu oldu. Bir toplum yabancı kabul ettiği insanları, dışarıdan gelen, göçle gelen insanları kendi toplumuna kabul ettiği andan itibaren yeni bir şey öğreniyor. Öğrendiği şey de şu. Çünkü o zamana kadar çok farklı bir kültürle karşılaşmamıştı. Ona karşı bir tepki, bir reaksiyon veriyor. Verdiği bu reaksiyon ne kadar insani ya da ne kadar hani olumlu, bu çok tartışılır.
Hala da tartışılıyor.
Aslında
bu programın yapılma nedenlerinden biri de o yani.
Evet, aslında bu çok da evrensel de bir sorun. Yani sadece bir Türk'ün Almanya'ya gitmesi değil, bir Arjantinli'nin İtalya'ya gitmesi de, çok dikkat edersek yine sinemanın gücü zaten bu. Farklı filmlerde, farklı senaryolarda hemen hemen aynı şeylerin yaşandığını, bu tür bir sorunun evrensel olduğunu da gösteriyor. Ama biz yerel olarak kendi kültürümüzden giden bir insanın orada hikayesini izliyoruz. Filmi seyrederken bu da geldi aklıma. Çünkü yine aynı karelerde farklı milletlere ait insanları da görebiliyorsunuz. Tabii. Yani film size çok büyük bir şey sağlıyor böyle. Yani rengarenk bir ortam sağlıyor. Rengarenk derken yani birçok şeyi görebiliyorsunuz.
Yeni yeni pencereler açıyor değil mi? Sorgulatan
mesela yine orada bir çöpçü karakteri var. Mesela bence filmin baş karakteri neredeyse.
Biri, evet.
Çünkü bir tiradı var. Evet, onu okuyacağız var. İstersen biraz. Onu biraz
şimdi sen bu cümleleri kurarken gene zaman zaman atıp yaptığımız o Max Frisch'in ünlü sözünü ben dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Biz Türkiye'den işçi istedik, onlar insan gönderdi diyor. Tam da bu anlattıklarının özeti aslında bu cümlede var.
İşte şey var.
İnsan kültürüyle, geçmişiyle, tarihiyle, ilişkileriyle bir yerden bir yere gidiyor.
Şimdi bir de şöyle bir şey oluyor. Mesela biz hiçbir yere gitmediysek, sadece kendi ülkemizde yaşadıysak eğer, bir kültürle ilgili çok ciddi fikirlerimiz olabiliyor. Kendi kültürümüzle ilgili. Hatta kendi kültürümüzü de çok iyi öğrenmemiz gereken bir şey.
Ki bizim kültürümüz de çok katmanlı. Yani ilden ile geçtiğimizde bile yeni öğrendiğimiz şeyler oluyor. Gel de Kartal Kuralı cümlesini hatırlama değil mi? Aylar önce.
Her 100 kilometrede bir tat değişiyoruz değil mi? Şimdi bu burayı çok iyi tanımak gerekiyor. Biz bunu tanıyoruz iyi kötü. Hı hı. Ama buradan gidip başka bir ülkede yaşayan insan iki ayrı farklı kültürü içine sindirmek ve o şekilde yaşamak durumunda.
Şimdi o zaman Murat Özsoy'u da analım. Onu da ağırladık. Ne diyordu? İsveç ve bir filmin ikinci yarısı. Murat Özsoy da bir ülkede bir yaştan sonra yaşamayı bir filmi ikinci yarısından izlemeye benzetiyordu. Bir benzetme yaparak.
Çok da güzel anlatmıştı burada. Şimdi bu zaman o zaman şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Yani kendi kültürümüzle özleştik, onu algıladık. Farklı bir yere gittik, orayı algılamaya çalıştık. Bu sefer iki kültür arasında denge kurmaya çalışıyoruz. Yani
bir taraftan da ayakta kalmak zorundayız, üretmek zorundayız.
İşte tam da bu mücadelenin içerisindeki yaşanan sıkıntılar, işte bu Almanya acı vatan, bakın isminden de belli, evet, zaten evet. Hani bu Almanya macerasında Türk insanı bir slogandır zaten, Almanya acı vatandır. Hı hı. Çok net olarak kısa bir şekilde özetlemişler. Filmin ismi de bu. Bütün bu acı taraflarını, işte yaşanan handikapları, biraz önce bahsettiğim hikayenin, yani o iki kültürü birden özümseme durumundaki insanın yaşadığı zorlukları, gerek insan ilişkileri, gerek insan yaptığı işte ilişkisi, oradaki insanlarla ilişkisi, her türlü ilişki içerisinde çok çarpıcı sahnelere vermeye çalışmışlar.
Şimdi sevgili dinleyiciler, artık hani iletişim olanaklarının eskiye göre çok daha kolaylaştığı bir çağda Almanya Acı Vatanı televizyon kanallarının yayınlarında da denk getirip izleyebilirsiniz. Ama ben onu beklemeyeceğim derseniz birçok
rahatlıkla izleyebilirler.
Film sitesinden de ulaşıp izleyebilirsiniz. Kesinlikle öneririz. Hakikaten çok çarpıcı bir film. Sosyolojik temelleri olan bir film. Senin az önce vurguladığın o çöpçüyle ilgili diyaloğu çıkardığın kısmını da ben dinleyicilerle paylaşayım. Filmde önemli sahnelerden biri de Berlin Belediyesi'nin madalyayla ödüllendirdiği Türk çöpçü karakteri sevgili dinleyiciler. Sevgili Özkan bu diyaloğu emek emek çıkarmış. Ben şimdi okuyorum. Çöpçünün konuşması alkışlar. Sağ olun, Almanya'ya ayak basalı 15 yıl oldu. Hep çöpçülük yaptım. Köyde atı davarı sattık, öyle geldik buraya. 8 çocuk, 2 de biz. Hepsi elime bakar, çalıştık, didindik, doymadık. Acaba biz mi beceriksiziz diye düşünmüyor değilim. 15 yılda ne kazandım bilmem. Çocuklar bizim gibi olmasın dedik, okutalım dedik. Kızlar iyi okuyor da oğlanlarda iş yok canım. En büyük oğlan oraya aldırsana deyi konuşup duruyor. Ya burası zor be. Burası çok zor be. Bizim çektiklerimize onlar dayanamaz. Hem babayız ya. Hem burada ikide bir de mavi zarf verip adamı kapının önüne koyuveriyorlar. Ne olacağımız belli değil. Zor, çok zor. Bu konuşma sonunda bir Alman Türkiye'ye dönünce ne yapacaksın diye sorar. Ödüllü Türk çöpçü karakterine filmde. Kürsüdeki işçimiz ne mi yapacağım? Öleceğim. Diyerek cevap verir. Tercüman bunu çeviremem güzel bir şey söyle diye uyarır. İşçimiz neden çeviremezmişin? Hem sana sormadılar ki bana sordular. Ben de söylüyorum işte diyerek cevap verir. Aslında son cümlesi her şeyi özetler ve şunu der. Kısacası öleceğim işte. Bunca çalışmaya can mı dayanır? Çok da vurucudur. Değil mi?
İşte dediğim gibi biz o filmde aslında Hülya Koçit'in o güzel oyununu, hakikaten performansını ya da Rami Saltuğ'u seyrediyoruz ama film öyle bir noktaya geliyor ki, hı hı, işte bu çöpçü karakteri konuştuğu andan itibaren zaten bütün yapının neredeyse buradan temelli olarak yapıldığını.
Tıpkı programın başında Funda Polat'ın alıntıladığımız anıları gibi, yani evet, dedesinin 50'li yaşların başında hayatını çok çalışarak, bedel ödeyerek kaybetmesi gibi değil,
evet,
mi? Bir de böyle acılar var.
Şimdi bu çöpçü karakteri aynı zamanda filmde şöyle de resmedilir. Hı-hı. Farklı işte genç insanlar, Türk işçileri aynı zamanda aynı evde kalırlar.
Tabii.
Ama hepsi ayrı ayrı hayatlar yaşar. Mesela bir tanesi işlerinden bir tanesi Almanya'nın o günlük hayatına alışmıştır. Geceleri çıkar dolaşır, son derece rahattır, vurdum duymazdır. Ama bu çöpçü karakteri yine aynı filmde bulgur pişirir. Derler ki ona, yahu her gün bulgur yiyorsun, için dışın kurudu. İşte bakın burada 8 çocuktan bahsederken o bulgurun neden yendiğini
yine anlarsınız.
Yine filmin karelerini anlarsınız. O hep Aslında entelektüel açıdan daha aşağıda gibi gözükse de, öyle gösterirse de filmde, aslında en aklı başında adamdır.
Bütün hayatın realitesini en iyi tartabilen, değil mi?
Fazlasıyla kavramış.
Ve en üretken isimlerden biridir.
Evet, olayları fazlasıyla kavradığı için ailesinin bütün bireylerini birebir düşünmektedir. İşte filmin sonunda da o konuşma hakkı kendisine verildiği zaman herkesten bahseder. Kendi ülkesinden bahseder, çocuklarından bahseder, işin zorluğundan bahseder. Bakın böyle bir şeyi bir insanın sanki hazırlanmış bir metin gibi söyleyebilmesi imkansızdır. Ama yaşanmışlıklar insanı çok rahat konuşturabilir. Yani belki yazarlar da öyledir. Yani bu kadar önemli şeyleri, o kocaman kitapları, o felsefeleri önümüze koyarken büyük bir ihtimalle değil, kesinlikle yaşanmışlıklardan
hareket, damıttıkları var değil mi?
Damıttıkları için o kadar net. İşte hayat öyle bir şey ki, özellikle siz bir göç etmiş bir aileysiniz. Sizi bir anda bir filozofa, çok kısa bir anda çok bilge bir adama, yaşanmışlıkları üstünde taşıyan, herkesin kabul edebileceği, her katmandan insanı çok rahat anlayabileceği cümleleri sarf eden bir insana çevirebiliyor.
Gerçekten çok etkileyici bir film ve sevgili Hülya Koç Yiğit'in de yine vurgulayalım. O klasik Yeşilçam melodramlarının çok dışına çıkarak çok başarılı oynadığı filmlerden biri. Ben Kurbağalar filminde de yine, o da sanıyorum Şerif Gören'indir. Orada da yine Hülya Koç Yiğit'in çok başka bir oyunculuk noktasına ulaştığını hatırlarım.
Şimdi bu göç filmleri kategorisinde tabii ki bir Hülya Koç Yiğit'in de çok önemli bir rolü var. Ama mesela Türkan Şoray'ın 72'deki Dönüş filmi var. Öncesinde 69'da başlayan bu tür bir maceramız var. Bir Türk'e Gönül Verdim adlı filmde 1969'da Halit Refik'in. Hemen peşi sıra 72'de, birkaç yıl sonra yani. Dönüş gerçekten o da çok büyük bir etki yaratmıştı. Kadir İnanır ve Türkan Şoray. Türkan Şoray aynı zamanda burada bir yönetmenlik denemesi de var. Yani çok fazlasıyla bir eleştiriler alacağını zanneder. Çok bir sıkıntılar çeker ama bir şekilde karar verir ve orada yönetme olarak o filmi gerçekleştirir. O da o dönemde yine bu duyguların iyice yoğun yaşandığı dönemlerde fazlasıyla ilgi çekmiş bir filmdi. Devamında işte 79'da Almanya Acıvatan var. Ve bu şekilde devam ediyor. Mesela Otobüs var dediğim gibi.
Tunç Okan'ın.
Tunç Okan'ın, işte Fikrim'in İnce Gülü var. Böyle bir sinema serimiz var. Ama en başta...
Tabii birçok filmde var ama biz hani bu programda aklımızın erdiklerini, öne çıkarmak istediklerimizi listeledik. Eksik kalanları ilerleyen haftalarda yine
elbette,
başka başlıklarla konuşuyoruz.
Aslında şu cümleyi bütün cümleleri şunun üstünde kurmak istedim. Yani bir sanatçının algılanma biçiminin dışında rollere gitmesi onun için bir risk gibi gözükse de aslında onu çok ilerlemesine de sebep olan, çok katmanlı bir karakter olduğunu göstermesi bakımından çok önemliydi.
Bir sıçrama yaptırıyor değil
çünkü
mi?
Çünkü mesela biz Hülya Koçit'in mesela nasıl hatırlıyoruz? Onlar da bence Türk sineması adına, Türk sinemasının gelişimi adına önemli filmlerdi. Hani
çok önemli.
Konuları tabii. Ne olursa olsun. İşte romantik filmlerde Edison'la, işte Cüneyt Arkın'la falan hatırlıyoruz. Ama burada karşımıza işte makineler karşısında o parça başı çalışılan, o tek tek o vidaların sıkıldığı kadına dönüşen bir karakter görüyoruz. Ve orada zaten filmi...
Ayakta kalmaya çalışır.
Ayakta kalmaya çalışır. Bir sürü de, bir uğraştığı şey vardır. Yani mücadele etmek zorunda.
İlkelerinden, kaldır. Çizgisinden, namusundan da taviz vermeden üretmeye çalışır.
Tabii tam bir Anadolu kadındır. Ve hepsiyle de uğraşmak durumunda kalır. Ama gerçekten filmde onu gösterir zaten. Çok büyük bir sıkışma yaşar kendi tabii. içerisinde. Zaten filmin finaline doğru, finalinde hatta şeyini böyle eşyalarını taşıdığı, artık Türkiye'ye dönmeye karar vermiştir. O arabasını götürürken, eşyalarını koyduğu arabayı götürürken bir Alman toplumunu biraz da öyle gösterilmiş anladığım kadarıyla. Bir kaykay yapan bir çocuk kendisine çarpar ve yere düşer. Şimdi bir anda böyle atmosfer
etrafında
döner gibi olur. Başı döner falan. Hani yaşadığı şeyleri kendisini nerelerden alıp nerelere getirdiğini gördüğü andan itibaren orada çok net olarak hissetmektedir. Ve gülmeye başlar. Ama o gülme bildiğimiz gülme değildir.
Tabii
şu acı acı gülme deyimi vardır ya. Tam da onun gibi bir gülmedir. Artık ondan sonra film yavaş yavaş sonlanır. Dolayısıyla işte Erzurum'da başlayan hikaye, işçi karakterleri, o çöpçü karakteri, Hülya Koçit'in orada ayakta durmaya çalışan.
Bu tarafıyla da diğer melodramlardan farklı, pek mutlu sonuna biten bir film.
Tabii çünkü çok gerçekçi. Evet. Mesela bununla ilgili çok da eleştiri var. Film eleştirmenleri çok fazlasıyla cümleler kurdular mesela.
Neler demişler?
Mesela filmi sarsıcı bulanlar var. hatta zaman zaman küçük bölümlerinde kara mizah olduğunu söyleyenler var. Şey var yani, yaşanmışlıkları biraz da yani o geçişler, sahne geçişlerini çok hızlı yaptığını ve neredeyse konu bütünlüğünü kaybetmeye yakın olduğunu söyleyenler var zaman zaman. Hani mesela bir kompozisyon yazımında bir gidişat vardı ya, filmin de bir kompozisyonu var. Onu zaman zaman kaybettiğini söyleyen de film eleştirmenlerimiz var. Ama genelde bakıldığında ben olaya şöyle bakıyorum. Ortada bir sorun var. Yıl 1979, Türk insanının çok iç içe olduğu bir durum, sosyolojik bir durum. Sanat yani sinema oraya kendisini bir şekilde yönlendirmiş ve bence yapması gerekeni dönemi ve koşulları anlamında gerçekleştirmiş.
Biz zaten hani bir film eleştirmeni yetkinliğiyle gündeme getirmiyoruz
elbette,
bu filmi.
Elbette.
Tamamen programımızın o konseptiyle uyumlu olduğu için, o sosyolojik gerçekliği çok çarpıcı anlatan filmlerden biri olduğu için hakkında uzun uzun konuştuk. Böyledir ama yani kamuoyunun göreceği şekilde bir üretimde bulunduğunuz zaman eleştirilere de açık olmanız gerekir. Bir sporcu...
Bu işin doğasında var
zaten. Vardır yani. Bir sporcu işte goller atar ya da bir kaleci toplar kurtarır. Bazen olmadık bir gol yer. Herkes beğenir. Biri der ki ya bu değil. Ya da işte bu aynı şey bizim için de geçerlidir. Yayın yaparsın. Genellikle olumlu dönüşler alırsın ama bir tanesi der ki ya burayı eksik yapıyorlar. Israrla yanlış yapıyorlar da. Yani çok da aslında onları ciddiye almak gerekir ama siz doğru bir yolda yürüyorsanız doğru yolda yürümeye devam edersiniz. Bu filmi de biraz hani tarihin içinden ben öyle görüyorum. Hani önemli bir çalışma. Üzerinden 41 yıl geçmiş. Biz bugün Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda ciddi manada bu filmi konuşuyoruz. Çünkü tam da bizim 60 haftadır, 70 haftadır anlatmaya çalıştıklarımızla örtüşen bir gerçeklik.
Senin bu cümlelerin aklıma şunu getirdi. Mesela Tunç Okan otobüs filmini çekmiştir. Ama Tunç Okan çoğu kişi bilmez, kendisi bir dişçidir. Ve Türk sinemasındaki insanlarla...
Dişçiler de kendilerine dişçi denmesine alınırlar, diş hekimi dedirtirler.
Özür dilerim, düzelteyim ben de. Kendisi bir diş hekimidir. Teşekkür ederim.
Estağfurullah.
Kendisi bir diş hekimidir. Diş hekimi olduğu için kendi yani işiyle uğraşmaktadır ve Türk sinemasındaki insanlarla çok yakınlığı yoktur. Sadece kendi işinden para kazanır.
Ne eleştirmen tanır, ne aktör tanır.
Aynen öyle. Kendisi o parayı biriktirir, bir konu üzerine yoğunlaşır, o filmi çeker. Ve dolayısıyla tekrar muayenehanesine döner. Olay bu kadar basittir. Böyle olan insanlar da var. Mesela onun çektiği filmlerde inanılmaz eleştiriler getirilmiştir. Kendisinin bir cümlesi var. Bir konu üzerinde durdum, bizi ilgilendirdiğine inanıyorum. Ortaya koydum, hepinize saygı duyuyorum.
Tamam,
ne ben güzel. Nerede miyim? Hollanda'da yaşıyorum. Ne iş yapıyorum? Diş hekim miyim? Böyle yaklaşan insanlar da var.
Bence çok doğru bir yaklaşım. Değil mi? Yani ürettiğimizi ortaya koyacağız ve kenara çekileceğiz. O yüzden de işte bu özellikle kültür dünyasında bu imza günleriydi, şunlardı, bunlardı. Ben de onlara muhalefet şerhi koyuyorum. Yani siz bir kitabı yazıyorsanız evet okurla bir araya gelmek şu bu anlamlı ama bunu bir marketing, bir pazarlama, bir süpermarket anlayışına çevirmemek gerekiyor. Dostoyevski imza günlerinde marketlerde kitabımı imzalayayım diye o tuğla gibi kitapları yazmadı. Tolstoy yazmadı. Balzac yazmadı.
Şimdi ben sen bu cümleleri söylemeden kendimce şöyle düşünüyordum. Ona denk düştüğü için söylüyorum. Hani edebiyat bu kadar bir şey değil. Yani daha üstte bir şey. Yani buraya indirgenecek
hem
bir şey değil.
Hem çok hayatın içinde hem de bu tür böyle pazarlama tekniklerine tevessül etmeyecek, tenezzül etmeyecek bir noktada olması gerekiyor.
Çünkü o estetikte bir şey edebiyat var.
Şimdi biz güzel güzel konuşuyoruz. Gökhan'ın işareti var. 11. perona yanaşın, süre bitiyor diyor. Eda da bir taraftan yazmış ekrana. Hadi artık toparlanalım diye. Biz sohbet ede ede yeni açılımları sizlerle paylaşa paylaşa sevgili dinleyiciler 11. perona bu haftada yanaştık. Hakikaten önemli bir filmi süremiz el verdiğince konuşmaya çalıştık. Haftaya dediğimiz gibi uzaklara, Almanya'ya bir telefon bağlantısıyla ulaşacağız. Bu haftalık da bizden bu kadar. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada sevgili Gökhan Polat, tam karşımda emek yemek araştırmaları yazıya da dökerek bizimle birlikte olan sevgili Özkan Pekesen ve mikrofonun başında 11. Peron programının lideri, prodüktör ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün, mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den sevgilerimizi, saygılarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Görüşmek üzere.
Bu akşam trenle gidecek işçiler, akşam trenle gidecekler. Vizelerini yaptırsınlar. Vizelerini yaptırsınlar. Kütahya'dan gelen maden işçileri alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.
On birinci peron.
Sayın yolcularımıza iyi seyahatler.
Bu akşam trenle gidecek işçiler. Akşam trenle gidecekler. Vizelerini yaptırsınlar. Vizelerini yaptırsınlar.